Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 304. 14. kaset B yüzü. Bu ayrıntılar İran'ın Osmanlı topraklarından süzülüp kendisine ulaşan kıymetli madenlere bağımlılığını bir kere daha ortaya koymaktadır. Öte yandan Osmanlı yönetiminin de İran ambargosunun etkisini hissettiğini Vezir-i Azam'ın Venedik baylosuna ülkesinin yani Venedik'in İpek talebinin gerektiğinde sırf yerli üretimle karşılanabileceğini söylemek ihtiyacını duymasından anlıyoruz. İpek ve baharat yolunun 1622'de kesilmesiyle Osmanlı hazinesinin uğradığı zararın yitirilen gümrük gelirleri itibarıyla yılda en az 300 bin düka altını dolayında olduğu tahmin edilmektedir. İstanbul'daki Venedik balyosu, Osmanlı hükümetine ilettiği bir mesajda Suriye İpek yolu üzerinden ipek ve diğer emtia trafiğinin tamamen son bulabileceği uyarısında bulunmuştu. Vezir-i Azam ise özellikle deniz yolunun uzunluğuna dikkat çekerek bu kaygıya katılmıyor gibiydi. Gerçekten de bu sırada İran'la barış, 1618 tarihli Serav barışı imzalanmış ve bol miktarda ipek ile diğer emtia Bağdat üzerinden tekrar Halep piyasasına akmaya başlamıştı. Serav Barış Anlaşması'yla Osmanlıların Kafkasya'daki fetihlerinin tamamını yitirmelerine karşılık İran'ın vergi olarak yılda 200 balya ipek vermeyi kabul etmiş olması ilginçtir. Barış yapılır yapılmaz Venedikliler Bağdat'tan gelen bir kervanın 1000 balya İran ham ipeğiyle 1000 kutu çivit getirmiş olduğunu müjdesini duyurdular. Gene de bir miktar Acem ipeği Kuzey İran ve Bender Abbas üzerinden İngiltere'ye ulaşmaktaydı. Bu sırada Halep'te Osmanlıların ipekten yeni yeni vergiler almaya kalkışmak gibi dar görüşlü bir politika izlemeleri alternatif bir ipek yolu tesis etmeye çalışanların kararlılığını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. 1622'de Londra'daki Venedik temsilcisi büyük miktarda İran ipeği yüklü 3 geminin Hindistan'dan gelip limana ulaştığını bildirdi. Bundan kısa bir süre sonra yeni bir Osmanlı-İran savaşı patlak verdi. Bu yıllarda İngiliz-İran dostluğu önemli gelişme göstermiş ve 1622'de İranlılar İngiliz gemilerinin desteğiyle Hürmüz'ü Portekizlilerden almışlardı. 1624'te ise Hindistan'ın yakın doğu ile ticaretinde çok önemli bir transit merkezi olan Bağdat İranlıların eline geçti. Yeni bir İran diplomatik heyeti İspanya, Fransa, Hollanda ve 80 balya ipekle birlikte İngiltere'yi ziyaret etmekte gecikmedi. Amaçları Londra'da bir ittifak ve ticaret anlaşması imzalamaktı. 1. Charles'ın Şah'a yanıtı 1626'da İran'a bir heyet yollamak oldu. Şah, İran limanlarından her yıl İngiltere'ye 8000 balya ipek teslim etmek vaadinde bulundu. Bağdat'ı ele geçirmesinin ardından İngilizlere Halep'i de Osmanlılardan alabileceği ve ipeği bu kısa güzergah üzerinden sevk edebileceği umudunu veriyordu. Ancak İran yönetiminin özellikle bu kadar büyük miktarlarda ipeği yerli üreticilerden satın almak için ihtiyaç duyduğu altın ve gümüşün İngilizler tarafından teminindeki zorluklar, Güney Atlantik rotasının uzunluğu, İspanyol ve Portekizlilerin düşmanlığı, nihayet Levant Kumpanyası'nın geleceğine ilişkin belirsizlikler gibi faktörler birleşince İngilizler Şah'ın önerileri konusunda kararsız kalmaya devam ettiler. Önce İngilizler, sonra Hollandalılar, Hint Okyanusu'nda bir zamanlar İspanyol ve Portekizlilerin sahip olduğu konumu ele geçirme sürecindeydiler. Sadece İran Körfezi'nde Şah'la işbirliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Hindistan'dan Kızıldeniz'e uzanan haç ve ticaret trafiğine saldırıyorlardı. Bu da Kahire'deki vergi gelirinin azalmasına yol açtığından Osmanlı yönetimini kızdırıyordu. 1627'de bir grup Arap, gemilerinin Basra Körfezi'nde İngiliz ve İranlılarca yağmalanmakta olduğu gerekçesiyle Osmanlı Divanı Hümayun'una başvurmuştu. Şah'ın yeni tesis ettiği Bender Abbas (parantez içinde Gombrun) limanı da İngiliz ve Hollandalılarla ticaret sayesinde hızla gelişmekteydi. 1633'te İngiltere'deki Venedik sefiri Bender'deki İngiliz ticaretinin büyük artış gösterdiğini, buradan getirtilen ipeğin Avrupa'nın dört bir yanına dağıldığını bildiriyordu. Böylece İspanyollar ve Portekizliler Hint Okyanusu'ndaki egemenliklerini İngilizlere kaptırmalarının ardından kendilerini eski düşmanları Osmanlılarla olağanüstü bir ortak girişim içinde buldular. İpek ve baharat ile diğer Hint emtiyasını Körfez ve Kızıldeniz üzerinden taşımayı teklif ettiler. Bunun bir Osmanlı-İspanyol yakınlaşmasına yol açması ihtimalini gören İngiliz sefiri Osmanlılara acilen sunduğu bir notada hem planın uygulanabilir olmadığını ve dolayısıyla aldatıcı bir nitelik taşıdığını söylüyor, hem de Kızıldeniz'i tekrar İspanyollara açmanın tehlikelerini hatırlatıyordu. Bununla birlikte yukarıda belirtilen nedenlerle İran ticareti Osmanlı limanlarından bütünüyle yok olmadı. Türkiye ile İran arasında ekonomik boyutlarına yukarıda değindiğimiz uzun ve yıpratıcı mücadele uzun vadeli bir barışla sonuçlandı. Şah Abbas öldüğünde 1629'da gütmüş olduğu ipek politikası halefince terk edildi. Abbas, ham ipek akışını Bender Abbas yönüne çevirebilmek için İran'ın kendi içindeki ipek ticaretinde tekel uygulamak zorunda kalmıştı. Ondan önce ham ipek çok sayıda özel kişiler tarafından toplanıp Osmanlı pazarlarına sevk ediliyordu. Venedik sefirine göre yeni şahın ipek ticaretinin işleyişini tamamen tebaasına bırakma kararı ülke içinde büyük destek bulmuştu. Osmanlı İmparatorluğu İran ipek ticaretini kısmen kurtarmasına karşılık 1630 yılına gelindiğinde Hindistan baharat ticaretini artık neredeyse tamamen yitirmiş bulunuyordu. Bağdat, Halep ve Kahire artık uluslararası doğu-batı ticaretinin transit merkezleri arasında yer almıyordu. Servet ve kudretini bu ticarete borçlu olan Venedik nasıl bir darbe yemiş olduğunu 1628'de itiraf edebilmiştir. Cumhuriyetin yüksek organlarından Beşler Kurulu'nun, parantez içinde Cinque Savoie'nin 31 Mart 1628 tarihli raporunda kullanılan ifadeyle geçmişte Levant ticareti Venedik'in bu piyasasının esas temelini oluşturur ve Almanya'nın tamamına baharat bu piyasadan sağlanırken şimdi artık onların ihmalini İngilizler ve Felemenkliler temin ediyor deniliyordu. Sayfa 306. Bursa'da ipek fiyatları 1467-1646 arasında. Bursa piyasasındaki ham ipek fiyatının esas olarak İran'ın arz hacmi ile belirlendiği açıktır. 1587-90, 1603-12, 1615-18 ve 1624-39 yıllarını kapsayan Osmanlı-İran savaşları tabii arz darlığı yaratıyor ve keskin fiyat dalgalanmalarına yol açıyordu. Tablo 49. Bursa'da ham ipek fiyatları 1467-1646 arasında. 1467'de 1 litre ipek fiyatının akçe olarak bileşik endeksi 50. 1478'de 67-68. 1488'de 70. 1494'te 82. 1501'de 60-70. 1513'te 77. 1519'da 93, 1521'de 62, 1548'de 59, 1557'de 83, 1566'da 94, 1569'da 68, 1570'de 41, 1571'de 74, 1572'de 81, 1573'te 67, 1578'de 99, 1580'de 84, 1581'de 136, 1582'de 151, 1584'te 250, 1588'de 182, 1597'de 224, 1603'te 351, 1607'de 233, 1617'de 174, 1622'de 338, 1630'da 99, 1634'te 240, 1637'de 394, 1639'da 250, 1646'da 199. Kaynak: Bursa Kadı Sicilleri Çizakça 1980. Tablo 50. A. Çeşitli ham ipek türlerinin fiyatları 1482-83 akça olarak. Bursa piyasası: Astarabadi 56 akça, Tilani 49 akça, Gilan 44 akça. Kili piyasası: Koyu kırmızı 90-100 akça, heft renk 80 akça, siyah 70-80 akça, beyaz 70 akça. B. Ambargo sırasında 1519'da Bursa'daki ham ipek fiyatları akça olarak. Tilani 93-100 akça, kenar parantez içinde düşük kalite 49-77 akça, tisaki 57 akça, Arnavutluk 72-80 akça, Trablus 80 akça. Kaynak: Bursa Kadı Sicilleri. 1603, 1622 ve 1637 yıllarında gözlenen olağanüstü fiyatlar herhalde Doğu cephesindeki çatışmaların sonucuydu. Halep'ten gönderilen Venedik raporlarında da savaş halinin yol açtığı bir darlık anlatılıyordu. Özetle 3 ayrı dönemden söz etmek mümkündür. 1470-1580 arasında ortalama fiyat litre başına 70 akçe, 1580-1597 arasında 200 akçe, 1597-1639 arasında ise 320 akçeydi. Tablo 21. Ortalama ham ipek fiyatları ve fiyat artışları. 1557-1639 arasında lidre başına akça olarak. Tilani 93-100 akça. Kenar parantez içinde düşük kalite 49-77 akça. Tisaki 57 akça. Arnavutluk 72-80 akça. Trablus 80 akça. Not. 1 lidre 100 dirhem veya 320.7 gramdır. Kaynak Çizakça 1980 temel alınmıştır. Öte yandan gümüş akçenin altın karşısında yaşadığı enflasyonu hesaba katacak şekilde düzeltilmiş fiyatlar üzerinden hesaplanan gerçek artışın hem İran'dan yapılan ithalattaki azalmadan hem de batıdan talebin hızla artmasından kaynaklandığı düşünülmelidir. Sayfa 308. Vergi gelirleri. Devlet hazinesi ham ipek ticareti üzerindeki vergilerden büyük gelir sağlıyordu. 1570 tarihli bir kanuna göre her 30 lidre ya da yaklaşık 9.6 kilo ham ipeğe 104 akçe vergi isabet ediyor ve alıcı ile satıcı arasında eşit olarak paylaştırılıyordu. Bu vergi lidre başına 1.5 veya 2 akçe üzerinden hesaplanmaktaydı. Ayrıca yük başına bir altın parantez içinde 60 akçe olarak alınan bir simsarlık vergisiyle bir yük ham ipekten 6 kuruş olarak alınan bir yasak giye söz konusuydu. O sırada bir yük 550 lidre olarak kabul ediliyordu. Bütün bunların toplamı yük başına 2200 akçeyi buluyordu. 1589'a gelindiğinde bunlara kasabiye olarak bilinen ve her 100 akçe değerindeki ham ipekten bir akçe olarak alınan bir vergi daha eklenmişti. Bir yük ham ipek ortalama 38.500 akçeye satıldığından 1589 yılı itibariyle vergi yükü toplam değerin %6.7'sini buluyordu. Ham ipek Osmanlı gümrüğüne ulaşmadan önce 15. yüzyıl sonlarında Akkoyunluların egemenliğindeki İran topraklarında çeşitli vergilere tabiydi. Bunların toplamı da 234 akçe kadardı. İster Müslüman ister gayrimüslim olsun Osmanlı tebaasının gümrük vergisi ödememesine karşılık gayrimüslim yabancılar bir de gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. 1500 dolaylarında gayrimüslim yabancılar İtalyanlar için gümrük vergisi oranı ad valorem %5'ti. Ancak Osmanlı tabiyetindeki Yahudi ve Hristiyanlara tanınan gümrük vergisi muafiyeti yabancıların ihracatı yararına hile ile kötüye kullanıldığından 1521'de sultan onların da gümrük vergisi ödemesini emretti. Sayfa 311. Dubrovnik ve Balkanlar. Dubrovnik. Balkanlar sadece Timur'un 1402'de indirdiği darbeyi izleyen dönemde siyasi bakımdan değil, sırasıyla Osmanlılara başkent olan Edirne ve İstanbul'un 15. ve 16. yüzyıllardaki esas yiyecek ve ham madde ikmal kaynağı olarak da Osmanlı İmparatorluğu'nun bel kemiğini meydana getiriyordu. Balkanların kuzey kesimindeki Semendire, parantez içinde Smederovo, Vidin, Nivolo, Silistre, Rusçuk ve Kili gibi Tuna iskeleleri Edirne ve İstanbul'a bağlanarak Boğdan, Polonya, Erdel, parantez içinde Transilvanya ve Macaristan ticaretinin önemli transit merkezleri haline gelmişti. Yine bu dönemde Balkanların batı kesiminde Dubrovnik, parantez içinde Raguza, Avlonya, parantez içinde Vlore, Ston, parantez içinde Stagno ve Nova, parantez içinde Hercek Novi eşi görülmedik bir büyümeden geçiyordu. Ayrıca bu merkezlerin hinterlandlarında Edirne ile Tuna iskeleleri ve Adriyatik limanları arasındaki kervan yolları üzerinde kalan kent ve kasabalarda gelişerek bakımlı ve zengin ticaret merkezlerine dönüşüyordu. Tablo 52. Belli başlı Anadolu ve Balkan kentlerinde nüfus 1520-1530 arası hane sayısı olarak. İstanbul'da Müslümanlar 9517, Hristiyanlar 5162, Yahudiler 1647. Toplam 1478'de 16.326. Bursa'da Müslümanlar 6.165, Hristiyanlar 69, Yahudiler 117. Toplam 6.351. Edirne'de Müslümanlar 3.338, Hristiyanlar 522, Yahudiler 201. Toplam 4.061. Ankara'da Müslümanlar 2.399, Hristiyanlar 277, Yahudiler 28. Toplam 2.704. Atina'da Müslümanlar 11, Hristiyanlar 2286, toplam 2297. Tokat'ta Müslümanlar 818, Hristiyanlar 701, toplam 1519. Konya'da Müslümanlar 1092, Hristiyanlar 22, toplam 1114. Sivas'ta Müslümanlar 261, Hristiyanlar 750, toplam 1011. Saraybosna'da Müslümanlar 1024, Hristiyan yok, toplam 1024. Manastır'da Müslümanlar 640, Hristiyanlar 171, Yahudiler 34, toplam 845. Üsküp'te Müslümanlar 630, Hristiyanlar 200, Yahudiler 12, toplam 842. Sofya'da Müslümanlar 471, Hristiyanlar 238, toplam 709. Selanik'te Müslümanlar 1229, Hristiyanlar 989, Yahudiler 2645, toplam 4863. Serez'de Müslümanlar 671, Hristiyanlar 357, Yahudiler 65, toplam 1093. Tırhala'da Müslümanlar 301, Hristiyanlar 343, Yahudiler 181, toplam 825. Larisa, Yenişehir'de Müslümanlar 693, Hristiyanlar 75, toplam 768. Nibolu'da Müslümanlar 468, Hristiyanlar 775, toplam 1243. Not: yukarıdaki rakamlara vergi ödemeyen nüfus dahil değildir. Kaynak: Barkan, 1957, sayfa 35. Bu genel gelişme tablosu içinde Dubrovnik, 1400-1600 döneminde Balkanların İtalya ile ticaretinin transit merkezlerinden biri olarak hayati bir rol oynamaktaydı. İtalya 13. yüzyıldan beri tam anlamıyla ekonomik büyüme ve genişleme sürecinden geçerken Bosna ve Sırbistan madenlerinden Dubrovnik üzerinden ithal edilen gümüşe şiddetle ihtiyaç duymaktaydı. Daha 1290 yılı gibi erken bir tarihte Ancona'da bir Raguza kolonisi, Raguza'da (parantez içinde Dubrovnik'te) ise bir Floransa kolonisi mevcuttu. Böylece bu küçük tüccar cumhuriyeti gelişmesinin ilk hareketini tüm Avrupa ekonomisi için taşıdığı önem daha sonra belirginleşecek olan gümüş ticaretinin esas mahreci olarak oynadığı rolden alıyordu. Ayrıca daha 14. yüzyılın başlarında Dubrovnik'ten çıkıp Balkanları kesişen bir kervan yolu da faaliyetteydi. Belli başlı Balkan kentlerine yerleşen Raguzalı tüccar kolonileri deri, çeşitli yağlar, yün, peynir, balık, bal, bal mumu, kürk ve köle ihraç edip İtalya'dan yünlü ve diğer dokumalar ithal etmekle meşguldüler. Dubrovnik'te ucuz Panni de Londra'nın adı ilk defa 1441'de geçmeye başlarken Raguza tüccarı karabiber ithalatıyla Levant ticaretine adımını atıyordu. İtalya ile Dubrovnik arasındaki bu yoğun ticari faaliyet sonucudur ki İtalyan altın ve gümüş paraları, Lük altınları ve Grossi bu dönemde gerek Dubrovnik'te gerekse Balkanların kanalında Bizans perperisinin yerini aldı. Dubrovnik'in Türklerle ilk teması Aydın Türkmen Beyliği'ne ait Batı Anadolu limanlarında gerçekleşti. 14. yüzyıl ortalarına gelindiğinde artık büyük Raguza tekneleri tahıl gibi hacimli malları bu limanlardan İtalya'ya taşıyordu. Dubrovnik'in Osmanlı Türkleriyle ilk ilişkisi ise herhalde Osmanlı istila dalgası Raguzalıların Bulgar çarlarınca tanınan ticari imtiyazlar çerçevesinde faaliyet gösterdiği Doğu Balkanlara eriştiği günlerde başlamıştı. Osmanlı döneminde Raguza ticaretinin örüntüsü o dönemin hayli sanayileşmiş İtalya'sına yiyecek ve ham madde ihracatı açısından pek bir değişikliğe uğramadı. Asıl büyük değişiklik Osmanlıların İtalya'ya gümüş ihracına katı bir yasak getirmeleri üzerine gerçekleşti. Sayfa 313. Dubrovnik'in Osmanlı ekonomisiyle bütünleşmesi. Dubrovnik'in Osmanlı üst egemenliğini tanıyışı diğer Balkan devletlerinin başından geçenlerin tam bir örneğiydi. 1386-1391 arasında Yukarı Makedonya'yı fethedip iskanı açan güçlü Osmanlı uç beyleri doğrudan doğruya Dubrovnik'in faaliyet alanına giren Üsküp ile Kuzey Arnavutluk'ta Kürye'de üstlendiler. Gerek Sırbistan ve Bosna hükümdarlarıyla gerekse Venedik'le olan çatışmalarında Dubrovnik bu Osmanlı uç beylerinden destek aldı. Arnavutluk'taki Osmanlı beyi Kavala, (parantez içinde Kefalya Şahin) 1386'da Bosna'ya saldırdığında Dubrovnik yönetimi kendisine elçiler gönderdi. Daha sonra da Üsküp uç beyi Paşa Yiğit Raguzalılarla anlaşma yaptı ve gümrük oranlarını düşürerek ticareti teşvik etti. Cumhuriyet için Arnavutluk buğdayı ile Makedonya'daki ticari çıkarları hayati önem taşıyordu. 1413-1421'de Osmanlıların batı mamulleriyle Sırbistan gümüşünün mübadelesini kapsayan ticarette Raguzalı tüccarı kayırmaya başlamaları Dubrovnik için bir refah döneminin açılması demek oldu. Öte yandan Dubrovnik'in gümüş ihracatı 1380'lerden itibaren İtalya, Macaristan ve Osmanlılar arasındaki en önemli sorunlardan biri haline geldi. İlkin 1. Murat 1386'da Sırp prensi Lazar'a her yıl haraç olarak bir miktar gümüş vermeyi kabul ettirdi. 15. yüzyılın ilk yarısında Srebrenica'nın yıllık gümüş üretimi 5 tona, Novodvor'unki ise 9 tona ulaştı. 1436'da Osmanlı Sultanı Sırplardan Trepça'nın gümüş üretimini Raguza'ya ihraç yerine getirip kendi darphanesine teslim etmelerini istedi. Fatih Mehmed'in de Konstantinopolis'in zaptından sonraki ilk seferi Yukarı Sırbistan'ın gümüş üretim bölgelerini özellikle de Novodvor'daki en önemli maden havzasını tamamen kendi kontrolüne almayı amaçlıyordu. 1430'da Selanik'in Venediklilerden alınmasından sonra Arnavutluk ve Epir'de Osmanlı egemenliğinin pekiştirildiği bir dönem başladı. Sonuçta Dubrovnik gerek ticaretinde gerekse bölge politikası çerçevesinde giderek Osmanlılara bağımlı hale geldi. 1433'te Konavli Vadisi konusunda Bosna Kralı ile karşı karşıya gelen Dubrovnik'in Osmanlılardan yardım istemesi, kentin sultanının egemenliğini resmen tanımasına vesile oldu. Raguza heyeti sultana her yıl 500 düka altına haraç ödemeye söz veriyor. 2. Murat'ta bir beratla hem Raguza tüccarına Osmanlı topraklarının her köşesinde ticaret özgürlüğü tanıyor hem de kente barış ve himaye garantisi veriyordu. Böylece bu belgeyle zaten var olan ilişki daha kapsamlı hale getirilmiş ve resmileştirilmiş oldu. 1440'lardan itibaren Raguzalı tüccar yalnız Bosna'nın ve hemen bitişiğindeki bölgelerin değil, Bulgaristan'ın da gümrük ve madenlerinde mültezim olarak Osmanlı yönetimine hizmet vermeye başladı. Ticaret yoluyla biriktirmiş oldukları sermaye bu suretle Osmanlı madenciliği ve maliyesinde kendine bir yatırım alanı buldu. Balkan ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde birleştirilmesinin sonuçlarını Konstantin Jirecek şöyle özetlemektedir. Raguza'nın ticareti itiraz götürmez biçimde tırmanışa geçti ve Türk fütuhatı sonucu çeşitli küçük devletler arasındaki bir sürü sınır ve gümrük engeli ortadan kalktı. Bölgede gümrük vergilerini düşük tutan güçlü ve birleşik bir imparatorluk oluştu. Kaynak Jirecek 1899 sayfa 159. Jirecek, ticaret yollarının bundan böyle daha güvenli olduğunu ve Raguzalı tüccar faaliyetlerinin Karadeniz'e kadar uzandığını da kaydetmektedir. Gerçekçi iş adamları olan Dubrovnik tacirleri, Balkanlardaki ticaretlerini sağlama bağlamak ve iddialı komşuları Bosna hükümdarlarına karşı korunmak amacıyla Osmanlılara sadık kaldılar. Buna karşılık 1441'de Osmanlı ahitnamesi yenilenirken ticaret özgürlükleri çeşitli bağışıklıklarla birlikte tekrar güvence altına alındı. Aslında Dubrovnik 1358'den beri Macar yüksek egemenliği altındaydı ve koşullar Cumhuriyeti aynı anda Osmanlı üsbeyliğini tanımaya zorladığında Macar krallarını Raguzalıların bunu unutturmalarına izin vermediler. Bir yanda papalık ile birlikte Cumhuriyete haçlı faaliyetlerine katılması için baskı yapan Macaristan ve diğer yanda imparatorluğundaki Raguzalı tüccarı tutuklatıp kente saldırmak tehdidinde bulunan Fatih Mehmet arasında zor durumda kalan Dubrovnik sonunda sultana bağlılığını tazelemeye karar verdi. Böylece de 1458'de yılda 1500 düka altını gibi göstermelik bir haraç karşılığı daha önce tanınmış bütün ayrıcalık ve dokunulmazlıkları sultanın yeminiyle pekiştiren bir ahitnameye kavuştu. İlginçtir ki bunun üzerine Raguzalılar sultandan derhal onun vasalı konumundaki Bosna ve Sırbistan devletlerini Raguza tüccarının topraklarından serbestçe geçme ve ticaret yapma hakkına engel olmamaları konusunda uyarması talebinde bulundular. Her halükarda bu bağımlılık artık imparatorluk ekonomisiyle tamamen bütünleşen küçük tüccar cumhuriyeti için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Dipnot. Daha 1391-1470 döneminde gümüş Osmanlı akçesiyle Raguza grossunun aşağı yukarı 1/1 paritesinde istikrar kazanması bir diğer ekonomik bağımlılık göstergesi sayılabilir. Bir Venedik düka altınının Osmanlı ve Dubrovnik gümüş sikkeleri olarak değeri. 1351-60 yılları arasında 24-26 Raguza grosu. 1391-1400 yılları arasında 30 Osmanlı akçesi, 30 Raguza grosu. Parantez içinde 1388. 1411-1420 yılları arasında 30-36 Osmanlı akçesi, 35-36 Raguza Grossu, parantez içinde 1431. 1431-1440 yılları arasında 36-42 Osmanlı akçesi, 39-40 Raguza Grossu, parantez içinde 1444. 1461-1470 yılları arasında 39-41 Osmanlı akçesi, 42-43 Raguza Grossu, parantez içinde 1460. Kaynak Krekiç, 1972, sayfa 253. Fatih çok geçmeden Sırbistan'ı 1459 ve Bosna'yı 1463'te imparatorluğuna ilhak etti. Derken bu yayılma hamlelerinin ardından Sultan 1467'de Raguza haracının 5000 düka altınına çıkarılmasını istedi. Osmanlılardan önce Dubrovnik, Bosna kralına 2500 perperi ya da yaklaşık 1250 düka altını haraç veriyordu. Raguzalılar Bosna ve Hersek'e tuz ihracatından yılda 25.000 düka altını kazanıyorlardı. Haraç'taki artış Dubrovnik'e sağlanan ticari çıkarlarla bol bol telafi ediliyordu. Kaynak Heyt, 1936, 2, sayfa 294. Krekiç, 1972, sayfa 24, 62 ve 169. Gerçekten de Dubrovnik, Osmanlı himayesi altında ayrıcalıklı bir konumdaydı ve düşük bir gümrük vergisi ödüyordu. Tabii Osmanlı himayesi kentin amansız düşmanı Venedik'i tarafsız kalmaya da zorluyordu. İslam hukukunun Hanefi okuluna göre Raguzalıların sultanın reayasından yani doğrudan hükmü altındaki tebaasından sayılmamaları gerektiği halde öyle kabul ediliyor ve öyle muamele görüyorlardı. Dubrovnik'in özelliği sultanın yeminle verdiği özel bir tür beratla bir ahdname ile güvence altına alınmış ve saygın kılınmıştı. Kentin hiç müdahalesiz işleyen kendi hükümeti vardı. Cumhuriyet gerek Osmanlı topraklarında gerekse yabancı ülkelerde konsolos bulundurabiliyor, elçi kabul edip diplomatik ilişki kurabiliyor, nihayet dinar veya gros, çoğulu grossi olarak bilinen kendi sikkelerini kestirebiliyordu. Sultan ise İmparatorluğunun bölünmez bir parçasıymışçasına gerek dış düşmanlara ve gerekse kendi görevlilerinin olası keyfiliklerine karşı Dubrovnik'e tam himaye garantisi vermiş bulunuyordu. Sultanın egemenliği ve cumhuriyet üzerindeki koruyuculuğu yabancı ülkelerce de tanınıyordu. Cumhuriyet tamamen özerk olduğundan belirli bazı resimlerin tahsilinde Bosna ve Hersek Beylerbeylerini temsilen kentte ikamet eden iki Osmanlı görevlisi dışında başka hiçbir Müslüman yetkilinin Dubrovnik'e girme izni yoktu. Dipnot Evliya Çelebi 1896-1938 6 sayfa 448-449. Gümrük vergi ve resimleri açısından Osmanlılar Raguza'nın ticaretini özellikle de yünlü kumaş ithalatını teşvik etmek amacıyla genellikle koruyucu bir politika güdüyorlardı. Bu konuya ilişkin genel düzenlemelere göre Osmanlı tabiyetindeki gayrimüslimlerin Müslümanlardan daha fazla, yabancı gayrimüslimlerden ise daha az gümrük ödemeleri gerekiyordu. Ancak bazen Osmanlılar yabancılara ait malları ithal ettikleri gerekçesiyle Raguzalıların da yabancılara uygulanan en yüksek gümrük oranı olan %5 üzerinden vergi ödemesini isteyebiliyorlardı. Zaman zaman da sultanın yerel makamların fazladan sızdırmaya kalkıştığı çeşitli ödemelerden Raguza tüccarını kurtarmak için emirler yağdırdığı oluyordu. 1472'de sultan yerel makamların bu tür gasp girişimlerine karşı Rumeli kadılarına hitaben gönderdiği genel bir fermanla haraç güzar tebaası olan Raguzalıların tıpkı Osmanlı tabiyetindeki diğer gayrimüslimler gibi korunması gerektiğini, emrine uymayanları idamla cezalandıracağını bildirmiştir. Fakat bu arada sultan gümrük vergisini %5'e yükselttiği gibi Dubrovnik yakınında Ledeniçe'de yeni bir gümrük binası yaptırarak cumhuriyetin bütün ithalat ve ihracatını kontrol altına almaya kalkıştı. Sultan yıllık haracın 2500 düka altına arttırılacağı vaadi üzerine Ledeniçe gümrüğünden vazgeçti ve böylece kriz atlatıldı.